Ayrım 33, sayfa 390. İkna olmak üzere bir olgu. Şu son haftalarda meydana gelen hapishane isyanları 1945 reformunun gerçekte hiçbir sonuç vermemiş olmasına bağlanmaktadır. Öyleyse bu ıslahatın temel ilkelerine geri dönmek gerekmekteydi. Oysa bugün bile sihirli etkiler, beklenilen bu ilkeler bilinmektedir. Bunlar 150 yıldan beri iyi cezaevi koşulunun 7 evrensel özdeyişini oluşturmaktadır. 1. Demek ki cezai tutuklamanın esas işlevi bireyin tutumunu dönüştürmek olmalıdır. Cezanın başlıca hedefi olarak mahkumun ıslah edilmesi, bilim alanında ve özellikle de yasama alanında biçimsel olarak ortaya çıkışı çok yeni olan kutsal bir ilkedir. Brüksel Cezaevleri Kongresi 1847 ve Amor Komisyonu Mayıs 1945'te sadık bir şekilde şöyle tekrarlamaktadır. Özgürlükten mahrum bırakma cezasının esas amacı mahkumun ıslahı ve toplumsal olarak yeniden sınıflandırılmasıdır. İslahın ilkesi. 2. Mahkumlar eylemlerinin cezai ağırlığını ama esas olarak yaşlarına, yatkınlıklarına, onlara uygulanması düşünülen ıslah tekniklerini dönüşümlerinin safhalarına göre soyutlanmalı veya en azından dağıtıma tabi tutulmalıdır. Dönüşümü sağlayan araçların kullanımında mahkumlar topluluğunun içinde var olan büyük fiziki ve ahlaki farklılıklar, onların yozlaşma dereceleri, sunabilecekleri farklı ıslah olma şansları hesaba katılmalıdır. Şubat 1850 1945 Bir yıldan daha az cezaya çarptırılmış kişilerin cezaevi kurumlarına dağıtımları cinsiyet, kişilik ve suçlunun yozlaşma derecesine göre yapılacaktır. Sınıflandırma ilkesi. 3. Cereyan edişi, mahkumların bireyselliklerine göre değişme durumunda olan cezalar, elde edilen sonuçlar, ilerlemeler veya geri dönüşler. Cezanın başlıca hedefi, suçlunun ıslahı olduğu için ahlak olarak yeniden doğuşu yeteri kadar güvenilir olduğunda her mahkumu salıvermek arzuya şayandır. C.H. Lucas 1836-1945 Mahkuma yönelik muameleyi tutumuna ve ıslah olma derecesine uyarlamak üzere tedrici bir sistem uygulanmaktadır. Bu rejim hücreden yarı serbestliğe gitmektedir. Şartlı tahliye olanağı tüm süreli cezalara tanınmıştır. Cezaların çeşitlendirilmesi ilkesi. 4. Çalışma mahkumların tedrici olarak dönüştürülmelerinin ve toplumsallaştırmalarının esas parçalarından biri olmaktadır. Cezai çalıştırma, cezanın bir eklentisi veya deyim yerinde ise bir ağırlaştırılma olarak değil de mahrum kalmanın mümkün olamayacağı bir ceza yumuşaması olarak kabul edilmelidir. Bu çalışma, mahkumun bir meslek öğrenmesini ve uygulamasını, ailesi ve kendi için gelir elde etmesini sağlamalıdır. Duc Petyaus 1857 1945 Her kamu hukuku hükümlüsü çalışmak zorundadır. Kimse işsiz bırakılamaz. Zorunlu ve hak ilkesi olarak çalışma. 5. Mahkumun eğitimi hem toplumun çıkarına olan zorunlu bir önlem hem de mahkuma karşı bir yükümlülük olarak kamusal gücün bir parçasıdır. Eğitim tek başına ıslah aracı olabilir. Islaha yönelik hapsetme bir eğitim sorunudur. C.H. Lucas 1838 1945 Mahkuma her türlü yozlaştırıcı izdihamın dışında uygulanılacak muamele esas olarak onun genel ve mesleki eğitimini ve iyileştirilmesine yönelik olmalıdır. Cezaevi eğitiminin ilkesi. 6. Hapishane rejimi en azından bir kısmı itibariyle bireylerin iyi yetiştirilmelerine özen gösterebilecek ahlaki ve teknik donanıma sahip uzman bir personel tarafından yüklenilmelidir. Ferrus 1850'de hapishane hekimine ilişkin olarak şöyle demiştir. Bütün hapsetme biçimlerinde onun işbirliği yararlıdır. Hiç kimse bir hekimden daha içten bir şekilde mahkumların güvenine sahip olamaz. Onların karakterini daha iyi tanıyamaz. Onların duyguları üzerinde daha etkili olamaz, onların fizik acılarını gideremez ve bu yol sayesinde onlara sert sözleri söyleyemez veya yararlı teşviklerde bulunamaz. 1945. Bütün cezaevi kurumlarında bir sosyal ve tıbbi psikolojik servis çalışmaktadır. Tutukluluğun teknik denetimi ilkesi. 7. Hapsetme, eski mahkumun tam olarak uyum sağlamasına kadar sürecek denetim ve yardım önlemleri tarafından izlenmelidir. Mahkumu hapishaneden çıkınca gözetim altında tutmak yetmez. Ona destek ve yardım da sağlamak gerekir. Boule Bengoa, Paris Meclisi, 1945. Mahkumların uyum sağlamalarını kolaylaştırmak üzere onlara ceza sırasında ve sonrasında yardım sağlanır. Ek kurumlar ilkesi. Aynı önermeler bir yüzyıldan diğerine kelimesi kelimesine tekrarlanmaktadır. Ve her seferinde kendilerini o zamana kadar hep eksikliği çekilmiş bir reformun nihayet benimsenen, nihayet kabul edilen formülü olarak görmektedir. Aynı veya hemen hemen aynı cümleler, ıslahat hareketinin verimli başka dönemlerinden de ödünç alınabilirlerdi. 19. yüzyılın sonu ve toplumsal savunma hareketi veya mahkum isyanlarının olduğu şu çok yakın yıllar. Demek ki hapishaneyi, başarısızlığını ve az veya çok iyi uygulanan ıslah edilmesini birbirini izleyen üç devre olarak kavramamak gerekir. Daha çok tarihsel olarak hukuki özgürlükten yoksun bırakma uygulamasının üzerine eşanlı olarak yerleşen bir sistem. Şu dört terimden meydana gelen bir sistem düşünmek gerekir. Hapishanenin disiplinsel eki, üst iktidar unsuru bir nesnelliğin, bir tekniğin, bir cezaevi rasyonelliğinin üretimi. Buna ilişkin bilgi unsuru. Hapishanenin yok etmek zorunda olduğu bir suçluluğun vurgulu hale gelmesi değilse bile fiili olarak sürdürülmesi. Tersine dönmüş etkinlik unsuru. Son olarak da ülküselliğine rağmen hapishanenin işleyişiyle aynı biçimde olan bir ıslahat tekrarlaması. Ütopik ikiye bölme unsuru. Kapalı tutma sistemini meydana getiren yalnızca duvarları, personeli, kuralları ve şiddetiyle hapishane olmayıp aynı zamanda bu karmaşık bütündür de. Kapalı tutma sistemi söylemleri ve mimarileri, baskıcı kuralları ve bilimsel önermeleri, gerçek toplumsal etkileri ve yenilmez ütopyaları, suçluları, ıslah programları ve suçluluğu sağlamlaştıran mekanizmaları aynı biçim altında birleştirmektedir. Öyleyse olduğu söylenilen başarısızlık hapishanenin işleyişinden kaynaklanmakta değil midir? Hapishanenin bir arada bulunan disiplin ve teknolojisinin adalet aygıtına daha da genel olarak topluma dahil ettikleri ve kapalı tutma sistemi adı altında gruplandırmanın mümkün olduğu şu iktidar etkilerinin arasına kaydedilmesi gerekmekte değil midir? Eğer kurum hapishane bu kadar tutunduysa ve hep aynı hareketsizlik içinde kaldıysa, cezai tutuklamanın ilkesi hiçbir zaman ciddi bir şekilde gündeme getirilmediyse, bunun nedeni herhalde bu hapsetme sisteminin derinlere kök salmış olması ve belirgin işlevler yapmasıydı. Bu sağlamlığa ilişkin olarak yakın tarihli bir tanıklığı örnek olarak verelim. 1969'da Fleury Mérogis'te açılan örnek hapishane, 1836'da Petit Rouge'de parlaklığını sağlamış olan panoptikon tarzındaki yıldızı bütün dağılım sistemi itibariyle tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Burada gerçek bir bedene ve simgesel bir biçime bürünen aynı iktidar mekanizmasıdır. Ama hangi rolü oynamak için? Yasanın ihlalleri tanımaya yönelik olduğunu, ceza aygıtının işlevinin bu ihlalleri azaltmak olduğunu ve hapishanenin de bu bastırma hareketinin aleti olduğunu kabul edelim. Bu durumda bir başarısızlık saptamasında bulunmak gerekmektedir. Veya daha doğrusu, çünkü bunu tarihsel terimler içinde ortaya koyabilmek için hapsetme yoluyla cezalandırmanın bütünsel suçluluk düzeyi üzerindeki yansımasını ölçebilmek gerekirdi. Hapishanenin başarısızlığını ilan edilmesinden bu yana geçen 150 yılın onu hep korumuş olması karşısında şaşırmak gerekir. Gerçekten düşünülen yegane seçenek İngiltere'nin 19. yüzyılın başında terk ettiği ve Fransa'nın 2. İmparatorluk döneminde yeniden başvurduğu ama hapsetmenin hem katı hem de uzakta uygulanan bir biçimi olarak sürgün olmuştur. Ama belki de sorunu tersine çevirmek ve hapishanenin başarısızlığının neye yaradığını sormak gerekir. Eleştirinin sürekli olarak ifşa ettiği bu çeşitli olgular neye yaramıştır? Suçluluğun beslenmesine, suç tekrarının devreye sokulmasına, yasayı arızi olarak ihlal eden kişinin kaşarlanmış suçlu haline dönüşmesine, oluşmuş bir suçluluk ortamının kurulmasına. Belki de mahkumlara cezalarını çektirdikten sonra onları bir dizi yakın takip yöntemleriyle eskiden hukuki olan ve şimdi fiili hale dönüşen gözetim altında tutma, eskiden pranga mahkumlarına pasaportlar, şimdi adli sicil izlemeye devam eden ve böylece yasa ihlalcisi olarak aldığı cezayı ödemiş olan kişiyi suçlu olarak izleyen ceza kurumunun görünüşteki sinsiliğinin altında neyin gizlendiğini aramak gerekir. Burada bir çelişkiden çok bir sonuç görülemez mi? Bu durum hapishanenin ve herhalde genel olarak cezaların yasa ihlallerini ortadan kaldırmaya değil de onları ayırmaya, dağıtmaya, onlardan yararlanmaya yönelik olduklarını, bunların yasaları çiğnemeye hazır olanları pek öyle itaate zorlamaya değil de yasa çiğnenmesini genel bir boyun eğdirme taktiğinin içinde düzenlemeyi hedeflediklerini varsaymak mümkündür. Bu durumda cezalandırma sistemi yasa dışılıkları yönetmenin, hoşgörü sınırlarını çizmenin, bazılarını alan bırakırken başkalarına baskı yapmanın, bir kısmını dışlarken diğer kısmını yararlı kılmanın, şunları zararsız hale getirirken bunları da yarar sağlanır hale getirmenin bir biçimi olacaktır. Kısacası cezalandırma sistemi sadece yasa dışılıkları bastırmaktan ibaret olmayacak, onları farklılaştıracak, bunların genel ekonomisini sağlayacaktır. Ve eğer bir sınıf adaletinden söz etmek mümkünse, bu yalnızca yasanın bizzat kendinin veya uygulama biçiminin bir sınıfın çıkarlarına hizmet etmesinden değil, aynı zamanda yasa dışılıkların cezalandırma sistemi aracılığıyla farklılaştırıcı bir şekilde yöneltilmesinin bu egemenlik kurma mekanizmalarının içinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Yasal cezaların bütüncül bir yasa dışılıklar stratejisinin içine yeniden yerleştirilmeleri gerekmektedir. Hapishanenin başarısızlığı herhalde buradan itibaren anlaşılabilir. Ceza ıslahatının genel şeması 18. yüzyılın sonunda yasa dışılıklarla olan mücadelenin içinde yer almaktaydı. Eski rejimde çeşitli toplumsal tabakalara ait olan yasa dışılıkları bir arada tutan bütün bir hoşgörü, karşılıklı destek ve çıkar dengesi bozulmuş durumdaydı. Bu durumda her zaman faaliyet halindeki bazı cezalandırma mekanizmalarını gecikmeden, aracısız ve kararsızlığa yer bırakmadan işleyebilecekleri, evrensel ve kamusal olarak cezalandıran bir topluma ilişkin bir ütopya oluşmuştur. Hesaplarında tam ve her yurttaşın temsil edilmesine dayalı olduğu için iki kere ideal olan bir yasa tüm yasa dışı uygulamaları daha kökenlerinde kilitleyecekti. Oysa 18. ve 19. yüzyılların dönemecinde ve yeni yasalara karşı işte yeni bir halk yasa dışılığı tehlikesi belirmiştir. Veya belki de daha doğru olarak halk yasa dışılıkları o sıralarda yeni boyutlar içinde gelişmektedir. Bunlar 1780'li yıllardan 1848 devrimlerine kadar toplumsal mücadelelerle, siyasal rejimlere karşı olan kavgalarla, endüstrileşme hareketlerine karşı direnmelerle, ekonomik bunalımın etkileriyle kesişen bütün hareketleri kendileriyle birlikte taşıyan yasa dışılıklardır. Şematik olarak üç karakteristik süreç saptamak mümkündür. Önce halk yasa dışılıklarının siyasal boyutunun gelişmesi ve bu iki biçim altında olmuştur. O zamana kadar yerel ve bir bakıma kendileriyle sınırlı, verginin, askeri alınmanın, ödentilerin reddi, diğer vergilerin reddi, zahireye el konulmasının reddi, depoların yağmalanması ve ürünlerin otoriter olarak adil fiyattan satışa çıkartılması, iktidar temsilcileri çatışma gibi olan bazı uygulamalar. Devrim sırasında amaçları yalnızca iktidarı düz çöktürmek veya dayanılması olanaksız bir önlemi kaldırtmak olmayıp, aynı zamanda hükümeti ve hatta iktidarın yapısını değiştirmek olan doğrudan siyasal mücadelelere açılabilmişlerdir. Bunun karşılığı olarak bazı siyasal hareketler var olan yasa dışılık biçimlerinden, Fransa'nın batı ve güneyindeki kralcı çalkantının köylülüğün, mülkiyet, din, askeri alma konusundaki yeni yasaları reddetmesindeki gibi açık bir şekilde destek almışlardır. Yasa dışılığın bu siyasal boyutu 19. yüzyılda işçi hareketi ile cumhuriyetçi partiler arasındaki ilişkilerde işçi mücadelelerinden grev, yasaklanmış anlaşmalar, yasa dışı birlikler, siyasal devrime geçişte hem daha karmaşık hem de daha vurgulu hale gelecektir. Bu yasa dışı uygulamaların ki bunlar giderek daha kısıtlayıcı hale gelen yasalar yüzünden çoğalmaktadır. Bu ufkunda her halükarda esas olarak siyasal mücadelelerin profilleri belirmektedir. İktidarın muhtemel devrilişi onların hepsini meşgul etmemektedir. Hatta bunların bazıları bunun tamamen tersi konumdadır. Ama aralarından büyüyecek bir bölümü bütüncül siyasal mücadeleler için birleşebilmekte ve hatta buraya bazen dolaylı olarak sürüklenmektedir. Öte yandan yasaların veya düzenlemelerin reddi boyunca bunları kendi çıkarları doğrultusunda oluşturanlara karşı verilen mücadeleler kolaylıkla görülmektedir. Artık büyük tüccarlara, finans alanındakilere, kralın adamlarına, rüşvetçi subaylara veya kötü bakanlara, adaletsizliğin ajanlarına karşı değil de bizzat yasanın kendine ve onu uygulamakla görevli adalete karşı yeni hakları devreye sokan hemen yakındaki mülk sahiplerine karşı aralarında anlaşan ama işçi anlaşmalarını yasaklatan işverenlere karşı makinelerin sayısını artıran, ücretleri düşüren, çalışma süresini artıran, fabrika kurallarını giderek katılaştıran girişimcilere karşı kavga vermektedirler. Kuşkusuz en şiddetli biçimleri Termidor ile konsüllük arasında görülen ama o zamandan beri yok da olmayan bir köylü yasa dışılığı, tam da yeni toprak mülkiyeti rejimine devrimden yarar sağlayan burjuvazi tarafından tahsis edilmiştir. Olmadı. Devrimden yarar sağlayan burjuvazi tarafından ihsas edilmiştir. Karşı ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın başındaki işçi yasa dışılıkları yeni yasal emek sömürüsü rejimine karşı ortaya çıkmıştır. Makine tahribi gibi en şiddetlileri veya işçi birlikleri kurulması gibi en süreklilerinden işe gitmeme, işi bırakma, serserilik, ham maddelere ve yapılan işin nicelik ve niteliği üzerinde sahtekarlık gibi en gündelik olanlarına kadar. Koskoca bir yasa dışılıklar dizisi bilindiği üzere hem yasaya hem de bunu dayatan sınıfa karşı çarpışmaya girişilen mücadelelerin içinde yer almaktadırlar. Son olarak 18. yüzyıl esnasında suçluluğun uzmanlaşmış biçimlerine yöneldiği, giderek beceri gerektiren hırsızlığa yattığı ve bir bölümü itibariyle marjinallerin, kendilerine düşman bir toplumdan soyutlanmışların işi haline geldiği doğruysa da, bakınız yukarıda genelleşmiş ceza ayrımı, 18. yüzyılın son yılları esnasında bazı bağların yeniden ortaya çıkmasına veya bazı yeni ilişkilerin kurulmasına tanık olunmuştur. Bu hiç de o çağı yaşayanların söyledikleri gibi halk çalkantılarının elebaşlarının suçlar olmasından değil de yeni hak biçimlerinin, yasal düzenlemelerin katılıklarının, devletin veya mülk sahiplerinin veya işverenlerin taleplerinin ve daha sıkı gözetim tekniklerinin suç işleme fırsatlarını artırmaları ve başka koşullar altında uzmanlaşmış suçlular alanına geçemeyecek olan birçok kimseyi yasanın öbür tarafına kaydırmasından kaynaklanmaktadır. Bir köylü yasa dışılığı devrimin son yıllarında yeni mülkiyet yasasının tabanı üzerinde, aynı zamanda askeri alınmanın reddi tabanı üzerinde oluşarak şiddetini, saldırılarını, hırsızlıkları ve yağmaları artırmış ve bunları büyük siyasal haydutluk biçimlerine kadar ileri götürmüştür. Çoğu zaman asıl suçlulukla kesişen bir işçi serseriliği de çok ağır bir yasamanın veya düzenlemenin askerlik belgesine, kiralara, çalışma saatlerine, işe gelmemelere ilişkin olarak tabanı üzerinde gelişmiştir. Daha önceki yüzyıllar esnasında durulma ve birbirlerinden ayrılma eğilimindeki koskoca bir yasa dışılıklar dizisi, şimdi yeni bir tehdit oluşturmak üzere birbirlerine sıkı sıkıya sarılma eğilimine girmişe benzemektedir. 200 yıl arasındaki geçiş döneminde halk yasa dışılıklarının üçlü genelleşmesi ve problematik olan, ölçülmesi gereken niceliksel bir yayılmanın dışında bunların genel bir siyasal ufka dahil olmaları, bunların toplumsal mücadelelerle açıkça bütünleşmeleri, çeşitli ilkel biçim ve düzeylerin arasındaki iletişimi söz konusudur. Kuşkusuz bu süreçler tam bir gelişme göstermemişlerdir. Aynı anda hem siyasal hem de toplumsal olan kitlesel bir yasa dışılık kesinlikle 19. yüzyılın başında oluşmuş değildir. Ama bunlar dağınık olmalarına ve taslak halindeki biçimlerine rağmen hepsi de suçlu ve isyankar sayılan bir halk tabakasından duyulan büyük korkuya, imparatorluk döneminden Temmuz Monarşisi'ne kadar yasa koyucuların ve insan hakları savunucularının veya işçi hayatını araştıranların söylemini dolduran barbar, ahlak dışı ve yasa dışı sınıf efsanesine dayanak olacak kadar vurgulu olmuşlardır. 18. yüzyılın ceza teorisine çok yabancı olan bir dizi iddianın arkasında işte bu süreçler yer almaktadır. Suç, çıkar veya tutkuların bütün insanların kalbine nakşettiği potansiyel bir durum değil de hemen hemen yalnızca belli bir sınıfa özgü olan bir olgudur. Eskiden bütün toplumsal sınıflarda rastlanan suçluların bugün hemen hemen hepsi toplumsal düzenin en arka sıralarındandır. C.H. Comte, Trade de Legislation, 1834, sayfa 45. Katillerin, canilerin, hırsızların ve hainlerin 9%'u toplumsal taban dediğimiz yerden çıkmadırlar. H. Laverne, Le Forçats, 1841, sayfa 337. Suç topluma yabancı kılmaz. Onun yerine toplum içinde bir yabancı gibi olunduğunda Targın'ın sözünü ettiği şu yozlaşmış sınıfa, günahların bu durumla mücadele etmek isteyen, cömert niyetleri engel çıkardığı, sefalet yüzünden yozlaşmış sınıfa mensup olduğundan, E. Bur, De la Misère des Classes Laborieuses en Angleterre et en France, 1842, sayfa 391. Ötürü suçlu olunmaktadır. Bu koşullarda yasanın herkesin adına, herkes için yapıldığına inanmak ikiyüzlülük veya saflık olacaktır. Yasanın bazıları için yapıldığını ve başkalarına yönelik olduğunu kabul etmek daha temkinli olacaktır. Yasa ilki olarak tüm yurttaşları bir şeylere zorlamakta ama esas olarak en kalabalık ve en cahil sınıflara hitap etmektedir. Siyasal ve medeni yasalarda olduğunun tersini, bunların uygulanması da herkesi ilgilendirmemektedir. P. Rossi, Traite de Droit Penal, 1829, 1, sayfa 32. Mahkemelerde toplumun tümü bir üyesini yargılamamakta, düzeni korumakla görevli bir toplumsal kategori, karışıklık çıkartmaya yönelik bir diğerine yaptırım uygulamaktadır. Yargılama yapılan, hapsedilen, öldürülen yerleri dolaşınız. Her yerde bir olgu bizi çarpmaktadır. Her yerde biri hep itham edenlerin ve yargıçların kürsüsünde oturan, diğeri de kuşkullar veya itham edilenler sırasında yer alan iyice farklı iki sınıf insan görüyorsunuz. Bu durum sonucuların gelir ve eğitim eksikliğinden ötürü yasal dürüstlük sınırlarının içinde kalmayı bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. C.H. Lucas 2, sayfa 82. Öylesine ki evrensel olmak isteyen yasa dili bu durumdan ötürü onlar için uygunsuz olmaktadır. Yasanın etkin olmasının gerekmesine rağmen bir sınıfın kendininkiyle ne aynı fikirlere ne de aynı kelimelere sahip olan diğer bir sınıfa çektiği bir nutuktan ibaret olarak kalmaktadır. Oysa bizim namusluluk taslayan, hor gören ve etiket düşkünü olan dillerimizle kendimizi hallerin, beyhanelerin, panayırların, fakir, düzensiz ama canlı, samimi, resimsel lehçelerinden başka bir şey hiç duymamış olanları anlatmamız mümkün müdür? Suç işlemeye karşı dirençleri daha düşük olan, eğitimsiz zihinler üzerinde daha etkin bir şekilde işleyecek yasaları kaleme alırken hangi dil ve hangi yöntem kullanılmalı? Perosi sayfa 33. Yasa ve adalet gerekli sınıf simetrisizliklerini ilan etmede tereddüde düşmemektedir.